Ayrım 15.
Onunkiler beni kurtar diyor, benimkiler peki kurtaracağım diyor. Onunkiler senden başka kimsem yok diyor, benimkiler ben de senden başkasını düşünmüyorum diyor. Sonra birlikte bizi kurtaracak olan çareleri araştırıyoruz. Kaçalım mı? Kaçalım. Nereye? Hele bir gece olsun. Ya bizi ele geçirirlerse? Ele geçiremezler. Geçirirlerse de ben kolayını bulurum. Sen bulursun. Evet, ben yalnız sana inanıyorum. Hiçbir zaman insan gözleri bu kadar dile gelmemiştir. Emine'nin duru ve solgun yüzü üstünde bunlar alevden iki ses gibi. Ve bu seste büyük sahne orkestrasının bütün perdeleri, bütün beste ve ahenk ayrıntıları var. Sanki dramatik musikinin bütün kadın kahramanları her biri kendine mahsus ızdırapla kıvranarak, haykırarak gözümün önünden geçiyorlar. Ben yangın zifiri ve insan kemiği kokan bu trajedinin içinden bu ezeli facia sembollerine doğru uzanıyorum ve onların hepsi Emine'dedir. Ne kadar da süzülmüş. Sanki bir usta sanatkarın görülmez eli dün geceden beri bu yüzü, bu yanakları uzun bir perhiz ve çileden sonra İsa'nın tasviri önünde dua eden sıtmalı azizilerin yanakları gibi çukurlaştırmıştır. Alnına derin bir düşüncenin asil gölgesi düşmüş. Gerdanı bir kuğunun boynu gibi uzamıştır. İçimden kendi kendime diyorum ki, seni bu hale getiren felaketi takdis edeceğim geliyor. Yanı başımda birisi öbürüyle konuşuyor. Harman yerindeki ekinlerden hepsi yanmadı. Acep geriye kalanlar bir işe yarar mı? Azıcık yanık kokar sanırım. Benim aklıma bir şey geliyor. Bunları bir iyice yıkadıktan sonra dövsek, biraz da kepekle karıştırsak. Ziyan vermez. Şu çoluk çocuğun kursağına bir şey girmiş olur. Bütün bu kaygılardan ne kadar uzağım. Artık mide kursak diye bir şeyim yok. Yalnız ruhtan, histen, sevgiden ibaret ateş haline girmiş bir düşünceyim ve uçuyorum. Uçuyorum ve bu yanmış köyün külleri arasındaki bu küçücük insan kümesi bana bozulmuş bir yuva kenarında bir karınca birikintisi gibi görünüyor. Ben ve Emine bunların üstünde karşılıklı iki alev parçası gibi uçuyoruz. Yanı başımdakiler yeryüzüne ait konuşmalarına devam ediyorlar. Bu akşam gidecekler galiba. Hepsi aşağıda ovada toplanıyorlar. Ben de gördüm. Hayvanlarını yüklerini hep hazır etmişler. Biraz önce kumandan çadırı kurulmak üzereydi. Sonra vazgeçip toplanmaya başladılar. Durup ne edecekler ki? Onlar da bizim gibi aç kalırlar. Amma da canavar heriflermiş be. Her şeyi silip süpürdüler. Ne üstte ne altta kodular. Öbür köylerde de böyle mi yaptılar acep? Ne olacak sankim? Gitsen sana hayırları mı olur? Bir başka ses bahse karışıyor. Git bakalım bizim ağaya. Sana zırnık verir mi? Aha onun evini yakmadılar. Tahılı, samanı, arpası, hayvanı olduğu gibi duruyor. Bak şimdi görünür mü? Ne etti de başını kurtardı? Öbür sefer gelenler yok mu? İşte işine onlar yolunu koyuvermişler. Onlardan bir kağıt almış. Vesika mı ne diyorlar? Onu gösteriverince sana ziyanımız olmaz. Rahatına bak diye çekiliverirlermiş. Bizim imam da öyle olacak. Meydanda hiç görünmüyor. Geçen sefer o da Salih ağayla beraber gittiydi ya. Başka bir anda beni kudurtmaya yetecek bu sözler karşısında şimdi tamamiyle kaygısızım. Varsın işini uydursunlar. Varsın bu perişan, çıplak ve biçare kalabalıkta açlıktan kıvrana kıvrana ölsün. Benim ne yemeye ne içmeye ihtiyacım var. Akşam karanlık basınca Emine'yi alıp gideceğim. Bir sürünün içinden bir kurt bir kuzuyu nasıl kapıp giderse öyle alıp gideceğim. Köyün sınırını aşar açmaz yan yana bizim hatlara doğru koşacağız. Onu yorulduğu vakit sırtıma alacağım. O kadar hafiflemiş, o kadar hafiflemiş görünüyor ki onu bir kuş gibi taşıyacağım tahmin ediyorum. Eğer bunu yapmayacak olursam iş işten geçecektir. Bu gece düşman askerleri gündüzün peyledikleri güzel kızların ve genç kadınların hep üstlerinden geçecekler. Yaptıkları fecaatler ancak bununla tamam olacaktır. Zira hiçbir katliam bunsuz yapılmamıştır. Yakıp yıkarken hayvanlaşan insanlar ateşle, talanla teskin edemedikleri kötü hırslarını nihayet hayvanlığın en yüksek bir ifadesi olan cebri temellükle yatıştırırlar. Zaten cinayet bundan başka bir şey midir? Bir adamın kanına girmek, bir kadının ırzına geçmek, bunlar hemen hemen eş manalı tabirlerdir. Ben şu anda kurban durumunda olmama rağmen bu tabii hadisenin baş döndürücü vahşiliğindeki korkunç sırrı tahlil edebiliyorum. Dememiş miydim ki herkese ve her şeye artık başka bir cepheden bakıyorum. Ademoğullarının içlerindeki uçurum artık benim gözlerimi karartmıyor. Çünkü bende medeni insan hassasiyetinden gitgide hiçbir eser kalmıyor. Bütün toplum bağlarından sıyrılmış bu kuru ve çıplak tabiatın ortasında, bu yarı çıplak insanlar arasında kavuğundan dışarı atılmış iptidai bir mahluktan hiçbir farkım kalmadı. Artık bir an olsun içgüdülerimin üstüne çıkıp soyut ve genel fikirler mıntıkasına kadar yükselemiyorum. Ancak cinsiyetimin sesini işitebiliyorum. Bu ölüm ve açlık havası içinde bu ses bence bütün ilahi ve akli hakikatlere bedeldir. İşte akşam oluyor. Eşref saat yaklaşıyor. Emine'ye bir sürü sargılı kadın ve erkek başları arasından hazır mısın der gibi bakıyorum. Birkaç saattir hareket hazırlıklarını yapmak için bizden uzaklaşan düşman askerleri gece etrafımızda dolaşmaya başladılar. Genç dişilere sataşıyorlar ve sağdan soldan söz atıyorlar. Kız, gel sana yiyecek vereyim. Pişt pişt, yeşil gözlü, bana bak. Başını çevirme öyle. Bana kızgın mısın? Ne yaptım ben sana? Bırakmam seni. Seni alıp Atina'ya götüreceğim. Beni istemezsen seni kumandanın yanına götürürüm. O sana para verir. Yiyecek, giyecek verir. Bak bak, ayakların çıplak. Onlara güzel kunduralar istemez misin? Yavaş yavaş bu dil şakaları ve el ayak şakalarına çevriliyor. Zavallı kadıncağızlar. Zavallı kızcağızlar. Yegane korunma çaresini birbirine sokulmakta buluyorlar. Sokuldukça sıkışıyorlar. Adeta kocaman yekpare bir cisim haline girdiler. İçlerinden bir tanesine bir el uzandı, bir ayak dürttü mü hepsi birden bir çığlık koparıyor. O vakit askerler azıyor. Hal sana, al sana, işte şimdi bağırın. Ve çığlıklar yürek parçalayıcı bir raddeye çıkıyor. İçlerinden bir tanesi vahşi bir şaka yaptı. Şimdi etrafınıza evleri yaktığımız eczalardan dökeceğiz ve onu ateşleyeceğiz. Hepiniz bir arada cayır cayır yanacaksınız. Lakin hepinizin birden öldüğünüzü istemeyiz. Hele güzel, genç kadınları mutlaka kurtarmak isteriz. Bunlardan arzu eden kalabalığın içinden ayrılsın çıksın. Şimdiden ölüm kokan bir sükut bu şakaya cevap verdi. O ana kadar hep elleri kuşağında ayakta duran küçük İsmail'in dizlerinin bağı çözülüp bulunduğu noktaya düştü. Zeynep kadın teranesini boğuk bir sesle tekrar etti. Donguzlar, donguzlar. Hey donguz, bu kızlar senin neyin oluyor? Elinin körü oluyor. Ne dedin, ne dedin? Zeynep kadını bir iyi pataklamaya başladılar. Ben atıldım. Ne yapıyorsunuz? Kadıncağızı öldürecek misiniz? Vire, otur yerine be. Sen ne karışıyorsun? Ve bir dipçik darbesi beni yerime oturttu. Alacakaranlık. Bu facianın üstüne yavaş yavaş bir kara tül perde gibi iniyor. Çehreler gitgide siliniyor. Lakin ben her başımı yana çevirişimde 5-10 kafa ötede Emine'nin bana dönmüş yüzünü hala görebiliyorum. Gerçi bu yüzün bütün çizgileri erimiş, geceleri bahçelerde görülen iri çiçekler gibi anonim olmuş. Ama ben gene ne demek istediğini hissediyorum ve yanına yaklaşıp konuşmak için karanlığın biraz daha koyulaşmasını bekliyorum. Fakat işte ikinci bir çığlık. Nedir, ne oluyor demeye vakit kalmadan bir parçanın bir vücuttan bir uzuv gibi zorla koparılarak sürüklendiğini gördüm. O nokta bir alabora oldu. Bir toza dumana karıştı. Bu Emine'nin ve görümcelerinin bulunduğu noktaydı. Kadınların arkasından bir yılan gibi yerde sürünerek uzandım. Sesimi mümkün olduğu kadar alçıtarak, Emine, ayağa kalkmadan benim gibi sürünerek hemen arkaya doğru çekil. Erkeklerin arasına katıl. Fakat yavaş yavaş, ha şöyle şöyle. Emine ayağa kalkmadan benim gibi sürünerek hemen adım adım geri çekildi. Düşmanın alıp götürdüğü Mehmet Ali'nin kız kardeşlerinden biri. Gecenin içinde gittikçe uzaklaşan feryatları işitiliyor. Biz tam kümenin ortasına sokulup duruyoruz. Emine'nin kulağına fısıldıyorum. Şimdi benim yanım sıra gel. Sakın başını kaldırayım, belini doğrultayım deme. Daima böyle yerde sürüne sürüne. Köylülerden birkaçının bize eğilip baktığını hissediyorum. Fakat herkes hayret ve dehşetten o kadar dolmuştu ki Kimsenin kimseye dikkat edecek hali kalmamıştı. Şu dakikada ben Emine ile sarmaş dolaş yatsam gene kimsenin umurunda olmayacaktır. Emine ile uzun bir müddet omuz omuza dayanıp soluk aldık. Biraz da etrafı dinliyorum. Sürü kendi içinden kurbanı verdikten sonra bir zaman sessiz ve hareketsiz kaldı. Hatta Zeynep kadın bile susmuştu. Ama askerler gene aynı taarruz noktasından sataşmaya başladılar. Gene yarı tehdit, yarı şaka konuşma sesleri. Ne alıyorsun? O alıp götürdükleri senin kardeşin miydi? Ona bir fenalık yapmayacaklar ki. Gel istersen seni onun yanına götüreyim. Köylüler tarafından çıt yok. Bu sözleri öbür taraftan kahkahalar, iğrenç ve vahşi kahkahalar izliyor. Sonra gene bir homurtu, bir fısıltı. 50-60 kişilik bir insan kümesinin can korkusundan solumaları ve gece. Ve nerede başlayıp nerede biteceği bilinmeyen bir gece. Emine'ye biraz daha uzaklaşalım dedim. Ve daha yavaş sesle ağzımı kulağına yaklaştırarak ona niyetimi bildiriyorum. Şimdi böyle sürüne sürüne kalabalığın öbür tarafına çıktık mı iş kolay. Mezarlığa gider saklanırız. Ama kalabalığın arasından çıktıktan sonra da gene böyle yürüyeceğiz. Emine hiç cevap vermiyor. Fakat bütün dediklerimi sessizce yapıyor. Baştan başa keçi ve teke kokan bu kalabalık iki ağıl hayvanı gibi burun buruna fısıldaşarak yüzü koyun yürümemizde hiçbir acayiplik sezmiyor. Sanki ezelden beri hep böyle yürümeye alışmışız gibi. Yalnız dipçin çarptığı omuz başım dehşetle sızlıyor. Biraz dur Emine. Son çemberi yarıp çıkmak üzereyiz. Fakat bende şimdiden takat kalmadı. Dipçik darbesiyle sızlayan sol yanıma dayanarak ilerlemekte hayli azap çekiyorum. Emine benim medyumum gibi olduğu yerde kımıldamadan kalıyor. Bu sırada düşman askerleri ikinci bir kurbana pençe salmış olacaklar ki bir çığlık daha kopuyor. Bu sefer gürültünün içine bir takım erkek sesleri de karışıyor. Bizim bıraktığımız noktada bir kızılca kıyamet kopuyor. Bir boğuşma, bir didişme ve havada kamçılar şaklıyor. Halk iki zıt çekişin etkisi altında bir kitle gibi bir öne bir arkaya çalkalandı. Kitleden büsbütün ayrılıp çeşitli yönlere kaçanlar oldu. Emine'ye dedim ki, şimdi tam fırsat, haydi kalk, biz de kaçalım. Emine ile ben taş yığınlarının, devrilmiş kazık veya araba tekerleklerinin ve daha başka yıkıntıların üstünden atlayarak koşmaya başladık. Tam bu sırada havada kurşunların vızladığını işittik. Emine, amanın bize attiler diyecek oldu. Ben elimle ağzını kapadım. Sus, sus, hemen şu duvarın arkasına saklanalım. Yanan evlerden birinin sıcak külleri içine atlıyoruz. Ve kerpiçin samanları henüz tütmekte olan bir duvar artığını kendimize siper yapıyoruz. Tamamıyla bana yaslanmış duran Emine'nin kalbi küt küt atıyor. Bu kadar korkma, bu kadar korkmak iyi değildir. Sonra ne yapacağımızı şaşırırız. Fakat silah sesleri devam ediyor ve halk bağırışarak kaçışıyor. Gecenin içinde birçok ayak sesleri pat pat sağa sola yana arkaya dağılıyor, yaklaşıp uzaklaşıyor. Emine, ha gayret daha dedim. Bizim evin dirseğini dönüp karşıki yokuşu tuttuk mu soluğu mezarlığın içinde alırız. Gene düşe kalka koşmaya başladık. Bize düşman askerleri kaçan köylülerin arkasından kovalıyor gibi geliyor. Bunların her biri delice her yana kurşunlar yağdırıp duruyor. Birden Emine'nin sendelediğini hissettim. Benim ne var, ne oldu diye sormamla onun vuruldum demesine vakit kalmadı. Ben de sağ böğrümde tuhaf bir darbe duydum. Fakat dişlerimi sıkıp belli etmeden ve sendeleyen kızı elinden kavrayıp yarı sürükler, yarı taşırcasına ileriye götürdüm. Bizim evin dirseğini nasıl geçtik, mezarlığın yolunu nasıl tırmandık bilmiyorum. İkimiz birden mezar taşlarının arasına düştüğümüz vakit artık ne bende ne onda kıpırdayacak mecal kalmıştı. Emine, ben bittim dedi. Nerede bakayım yaran, nerede? Emine sol kalçasını gösterdi. Elimi kalçanın üstünde gezdirir gezdirmez elimin kana bulandığını hissettim. Benim de böğrümden bir ince sızıntı ta bacağıma kadar akıyor. Ne yapacağımı şaşırmış bir halde bir süre Emine'nin yüzüne baka kaldım. Sonra birden aklıma üst gömleğimi yırtıp ona ve kendime şimdilik bir sargı yapmak fikri geldi. Önce bin zahmetle ceketimi çıkardım Emine'ye. Şu gömleğimi sen çıkar dedim. Gömleğin bir ucundan ben, bir ucundan da o tuttu. İkiye ayırdık. bir parçasını uzunlaması katladık ve gene bir ucundan o, bir ucundan ben tutarak yaralı kalçayı sardık. Emine yaslandığı yerden davrandı. "Ne, sen de mi vuruldun?" diye haykırdı. Bu ses bana umulmaz bir güç verdi. "O kadar ağır bir şey değil, bir kurşun sağ böğrümü çizip geçmiş olacak. Ama biraz kanıyor," dedim. Emine bir hemşire şefkatiyle karanlığın içinden ellerini bana doğru uzattı. Gerçi ne yapacağını bilmiyordu. Gerçi bu eller benim vücudumun üzerinde boş yere dolaşıyordu. Gerçi onlarda ne bir İstanbul hanımının ellerindeki beyazlık ve yumuşaklık vardı, ne de bir zambak gibi güzel kokuluydular. Fakat kana bulanmış toprak içinden bana doğru uzanan bu katı, sert dirili, beceriksiz eller, ölümle dirim arasında bulunduğumuz şu anda bana bütün acılarımı unutturmuş, bedenimi kasıp kavurmakta olan hummaya bir uhrevi zevk vermişti. Gözlerimi kapayıp bir serin rüyaya daldım. Bu rüyada Türk köylüsüyle Türk entelektüeli arasındaki acıklı davadan hiçbir eser kalmadığını gördüm. Emine'nin bir ağaç dalına benzeyen kolları benimle o husumet ve ilgisizlik dünyası arasında kalın ve sağlam bir bağdı. Köyde geçirdiğim 2-3 yıllık zaman içinde bana bir cehennem azabı çektiren bütün tiksintilerim, öfkelerim, gayızlarım, isyanlarım, umutsuzluklarım sağ böğrümdeki yaradan sızan kanla beraber akıp gidiyor. Sanki içimin ufuneti patlayıp bu delikten boşalıyor gibi. Öyle bir rahatlık, öyle bir rahatlık hissediyorum ki, Emine'ye "bırak beni, başımı biraz dizine koyayım," dedim. İsmail'in karısı biraz irkilir gibi mi oldu bilmiyorum. Fakat ben onun cevabını beklemeden başımı dizleri üstüne bıraktım. Uzaktan uzağa gelen katliam gürültüleri kulaklarımdaki sıtma uğultularıyla karışıyor. Nice zamandan beri bu kadar rahatlık ve sükun hissettiğimi bilmiyorum. Meğer bir cadı kazanı gibi kaynayan kafamın biricik ihtiyacı böyle bir dize yaslanmaktan ibaretmiş. Kaç yıldır, evet kaç yıldır annemin dizleri toprağın altında çürümeye gittiği günden beri hiç bunun kadar yumuşak bir yastık bulamamıştım. Emine yaramın üstüne gömleğimin parçasını katlayıp koydu. Daha önce yırttığı kenarıyla da gövdeme sarıp bağladı. Sonra çıkardığım ceketle sırtımı örttü. "Biraz uyuyayım, şafağa doğru yola çıkarız. Tan yeri ağrımaya başlarken beni mutlaka uyandır," dedim. Emine dediğim gibi yaptı. Fakat ben kalkacak halde miyim? Koynumdan defterimi ve cebimden kalemimi çıkardım. Sabahın alacakaranlığında şu son sayfaları bin zahmetle ve yalnız sıtma ateşinin verdiği insan gücünden üstün bir kudrete dayanarak yazıyorum. Şu "yazıyorum" kelimesine geldikten sonra artık en son sözümü bitirmiş olduğuma hükmetmiştim. Meğer asıl facia bundan sonra başlıyormuş. "Emine'ye kalk," dedim. Bir türlü yerinden kımıldayamadı. Sol bacağı hiçbir hareket yapacak halde değildi. Yavrucak ne kadar gayret ettiyse olmadı. "Davranamıyorum, davranamıyorum," diye inliyordu. Bize gene yalnız yol göründü. Bu defteri Emine'ye teslim edip tek başıma yarı aç, yarı çıplak ve böğrümden kanım sızarak bitmez tükenmez uzaklara doğru yürüyeceğim. Kitabın sonu.